Birinci kaset, ikinci yüz. Prens Dimitri adliye sarayından içeriye girdiği zaman koridorlar epey kalabalıktı. Muhafızlar hızlı adımlarla, hatta bazen koşarak ayaklarını kaldırmaksızın adeta kayarak o odadan bu odaya seyirtiyorlardı. Hepsi soluk soluğaydı. Ellerinde bir takım kağıtlar, emirler vardı. Mübaşirler, avukatlar, avukat katipleri üç aşağı beş yukarı dolaşıyorlardı. Davacılarla duruşmaları tutuksuz olarak yapılan sanıklar duvarların kenarlarında kederli kederli dolaşıyorlar ya da sıralara oturmuş bekleşiyorlardı. Dimitri Nehlidov muhafızlardan birine, "Mahkeme nerede?" diye sordu. "Hangi mahkeme? Hukuk mahkemesi de var, ağır ceza mahkemesi de var burada. Ben jüri üyesiyim de." "Ha, öyleyse ağır ceza mahkemesine gideceksiniz. Daha önce söyleseydiniz ya, şuradan, sağdan gidin, sonra sola dönün, ikinci kapı." Adamın gösterdiği kapının önünde iki kişi bekliyordu. Birincisi şişman, uzun boylu, babacan bir tacirdi. Görünüşe göre yemeğini yemiş, epeyce de içki içmişti. Keyfi pek yerindeymiş gibi bir hali vardı. Öteki Yahudi bir memurdu. Dimitri onlara, "Jüri üyelerinin odası burası mı?" diye sormak için yaklaştığı sırada ikisi de yün fiyatlarından söz ediyorlardı. Babacan tavırlı tacir, "Burası efendim, burası," dedi. Sonra neşeli neşeli göz kırparak sordu, "Siz de jüri üyesiniz değil mi?" Dimitri evet deyince adam, birlikte çalışacağız demek," dedi. Sonra geniş, iri yumuşak elini hiç bükmeden uzatarak kendini tanıttı. "Ben ikinci loncadan Baklaçov. İyi işler göreceğiz inşallah. Bağışlayın, kiminle müşerref oluyorum?" Dimitri adını söyledikten sonra jüri üyelerinin odasına girdi. Burada her sınıftan 10 kadar insan vardı. Hepsi biraz önce gelmişlerdi. Kimisi oturuyor, kimisi odanın içinde dolaşıyordu. Hepsi birbirine bakmakta, birbirleriyle tanışmaktaydılar. Redingot ya da ceket, pantolon giymişlerdi. Yalnız emekli bir subay üniforma giymiş, bir başkası da mintanla gelmişti. Mahkemenin bu çağrısı işlerinden çoğunu işinden alıkoymuştu. Bu nedenle sızlanıyorlardı ama bu yüzlerin hepsinde de önemli bir kamu işine katılmaktan duydukları hoşnutluk okunuyordu. Jüri üyelerinden kimileri birbirleriyle tanışmışlardı. Kimileri ise karşılarındakinin kimler olduklarını aşağı yukarı bildiklerinden bu kadarıyla yetiniyorlar, havadan, erken başlayan bahardan ya da listedeki davalardan söz ediyorlardı. Dimitri Nehlidov'u tanımayanlar onunla tanışmak için hemen koşup geldiler. Bunu büyük bir onur saydıkları her hallerinden belliydi. O da tanımadığı insanlar karşısında hep yaptığı gibi bu saygı gösterilerini herkesin kendisine borçlu olduğu bir şey gibi karşılamaktaydı. Birisi çıkıp ona, "Sen ne diye kendini herkesten üstün görüyorsun?" diye sorsa verecek yanıt bulamazdı. Çünkü ömrü boyunca özellikle övmeye değer biçimde hiçbir şey yapmış değildi. İngilizceyi, Fransızcayı, Almancayı çok iyi konuşmanın, çamaşır, giysi, boyun bağı, kol düğmesi gibi şeylerin en iyilerini kullanmanın üstünlüğü sağlamaya hiçbir zaman yetmeyeceğini kendisi de çok iyi biliyordu. Bununla birlikte böyle bir üstünlüğünün var olduğunu kabul ediyor, herkesin kendisine saygı göstermesinden hoşlanıyordu. Birisi biraz saygıda kusur etse buna kesinlikle çok üzülürdü. Nitekim biraz sonra jüri üyelerinin odasına girerken bu nahoş duyguyu hissetti. Odada kendinin de tanıdığı Pyotr Gerasimovich adlı bir adam vardı. Dimitri onun adını hiç bilmiyor, bilmediği için de böbürleniyordu hatta. Bu adam ablasının çocuklarının eski hocasıydı. Şimdi lisede öğretmenlik ediyordu. Teklifsiz tavırları, ukalaca gülüşü, halindeki ablasının dediği gibi bayağılık yüzünden Dimitri bu adamdan hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Adam yine kaba kaba gülerek Dimitri'ye doğru ilerleyip sordu. "Vay, siz de geldiniz demek ha? Yakanızı kurtaramadınız bu işten herhalde." Dimitri ciddi bir tavırla yanıt verdi. "Böyle bir şeyi düşünmedim bile." "Hah, insanın uygarlık görevleri bilmesi diye buna derler işte. Ama durun biraz. Karnınız acıkıp uykusuz kalınca bu işten çabuk bıkarsınız." Pyotr Gerasimovich bunları söyledikten sonra yine, fakat daha gürültülü biçimde güldü. Dimitri Nehlidov, "Bu herif yine senli benli konuşacak benimle," diye düşündü. Sonra sanki hemen o anda ana babasının tüm hısımlarını öldüklerini öğrenmiş gibi yüzüne kederli bir hava vererek uzun boylu, sakalsız, gösterişli bir adamın çevresinde toplanmış olanların yanına doğru ilerledi. Bu adam şu anda hukuk mahkemesinde görülmekte olan bir dava hakkında hararetli hararetli bir şeyler anlatıyordu. Davadan çok iyi bildiği bir işten dem vurur gibi söz etmekteydi. Teklifsiz bir tavırla boyuna yargıçların, ünlü avukatların adlarını söyleyip duruyordu. Tam o sırada da tanınmış bir avukatın davayı nasıl şaşırtıcı bir yola döktüğünü anlatmaktaydı. İş bu şekli alınca taraflardan biri olan yerden göğe kadar haklı bulunan yaşlı bir hanım karşı tarafa yüklü bir para ödemek zorunda kalacaktı. Adam bunları anlatırken "Bu avukat dahi bir adam doğrusu," diyordu. Herkes saygıyla onu dinlemekteydi. Kimileri de bir iki söz söylemek istiyordu ama adam sanki söyledikleri gerçeğin ta kendisiymiş gibi onların laflarını ağızlarına tıkamaktaydı. Dimitri zaten geç gelmişti ama epeyce beklemek zorunda kaldı. Mahkeme üyelerinden birisi henüz gelmemiş olduğundan oturumun açılması boyuna geciktiriliyordu. Mahkeme başkanı erkenden gelmişti. İri yarı, şişman bir adamdı bu. Kır düşmüş, uzun favorileri vardı. Evliydi ama çok çapkınca bir yaşam sürüyordu. Karısının da ondan aşağı kalır yanı yoktu. Karşılıklı olarak ikisi de birbirlerini rahatsız etmemekteydiler. Başkan hemen o sabah bütün yazı kendilerinde konuk olarak geçirmiş olan İsviçreli bir mürebbiyeden mektup almıştı. Mürebbiye şimdi buradan geçerek Petersburg'a gitmekteydi. Mektubunda saat 3 ile 6 arasında İtalya otelinde bekleyeceğim diyordu. Onun için başkan bu buluşmaya yetişmek üzere oturumu bir an önce açıp işleri çabucak bitirmekte acele ediyordu. Buluşacağı kız ufak tefek, kızıl saçlı, çok hoş bir şeydi. Geçen yaz aralarında aşk serüvenine benzer bir şeyler başlamıştı. Başkan odasına girer girmez kapıyı kapatıp sürgüledi. Bir dolabın en üst rafından iki tane halter olarak yukarıya, aşağıya, ileriye, yana doğru 20'şer hareket yaptı. Sonra halterleri başının üzerine tutarak bacaklarını 3 kez büküp doğruldu. Bükük duran sağ kolunun pazısını parmağında evlenme yüzüğü bulunan sol eliyle yoklayıp sıkarken insanı formunda tutmak için soğuk suyla jimnastik birebir diye düşünüyordu. Bir de dönüş hareketi yapmaya hazırlandığı sırada uzun sürecek oturumlardan önce hep bu iki hareketi yapmayı adet edinmişti, kapı vuruldu. Birisi içeri girmek için izin istiyordu. Başkan halterlerini çabucak yerine koydu, kapıyı açtı. "Bağışlayın," dedi. İçeriye altın gözlüklü, kalkık omuzlu, çatık yüzlü, ufak tefek bir adam girdi. Bu da yargıçlardan biriydi. Ters ters. "Matvey Nikitiç, yine geç kaldı galiba," dedi. Başkan cübbesini giyerken, "Evet öyle," diye karşılık verdi. "Zaten zamanında geldiği görülmüş şey değildir ki." Öfkeli yargıç oturup cebinden sigara paketini çıkararak, "Olur şey değil, hiç utanmıyor," diye ekledi. Bu yargıç saat gibi düzenli bir adamdı. Aylık gideri çok çabuk harcıyor diye o sabah karısıyla kavga etmişti. Sonunda da gelecek aya mahsuben başka para veremeyeceğini kesin bir dille bildirmişti. Kavga işte bundan çıkmıştı. Karısı, "Peki öyleyse haberin olsun, bu akşam yemek yenmeyecek. Hem bundan sonra da evde yemek yemeyi aklından çıkar artık," demişti. Bunun üzerine yargıç evden çıkmıştı ama karısının savurduğu tehdidi yerine getireceğinden de korkmuyor değildi. Kendi kendine, "Namuslu, ahlaklı bir yaşam ne işe yarıyor sanki?" diye düşünerek başkana bakıyordu. Başkanın yüzünden sağlık ve neşe akmaktaydı. Dirseklerini masaya dayayıp alabildiğini açmış, güzel beyaz elleriyle kır düşmüş favorilerinin uzun gür tellerini düzeltiyor, bunları sırmalı yakasının her iki yanına doğru yayıyordu. Yargıç düşünmeye devam etti. "Bak, örneğin şu bizim başkan hep neşeli, hep memnun. Bense derin bir üzüntü içindeyim." O sırada içeriye bir zabıt katibi girdi. Koltuğunun altında bir dosya vardı. Başkan bir sigara yakarak, "Teşekkür ederim," dedi. "Önce hangi davayı göreceğiz?" Zabıt katibi aldırmaz bir tavır takınarak, "Şu zehirlenme davasını herhalde," dedi. Başkan bu davayı saat 4'ten önce bir sonuca bağlayıp hemen gidebileceğini hesaplayarak, "Peki öyle olsun, zehirlenme davasına bakalım," dedi. Sonra sordu, "Matvey Nikitiç hala gelmedi değil mi?" "Gelmedi efendim. Breve'den ne haber?" Zabıt katibi, o geldi dedi. Peki, görürsen zehirlenme meselesinden başlayacağız de ona. Breve, Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir oturumunda savcı makamını işgal edecek olan kişiydi. Zabıt katibi odadan çıkarken ona rastladı. Kafasını omuzları arasına gömmüş, cübbesinin ön düğmelerini çözmüş, çantasını koltuğun altına almış, koşarcasına ilerliyordu. Bir yandan da ökçelerini döşeme üzerinde öttürerek kolunu öylesine hızlı hızlı sallamaktaydı ki avucunun içi ilerlediği yöne doğru dikey duruyordu. Zabıt katibi ona, ''Başkan sizin için hazır mı?'' diye soruyor, dedi. ''Elbette, her zaman hazırımdır ben. Önce hangi davaya bakılacak?'' ''Zehirlenme davasına.'' Savcı, ''Çok iyi.'' diye yanıt verdi. Aslındaysa iş demek istediği kadar çok iyi değildi. Bütün gece uyku uyumamış, yola çıkmak üzere olan bir arkadaşını birkaç ahbapla birlikte uğurlamıştı. Hep birden patlayıncaya kadar içmişler, sabahın ikisine kadar kağıt oynamışlar, sonra kadınlarla eğlenmeye gitmişlerdi. Hem de tam daha 6 ay önce Maslova'nın çalıştığı eve gitmişlerdi. Bu yüzden savcı henüz dosyayı okumaya vakit bulamamıştı. Bu işi şimdi yapmaya hazırlanıyordu. Zaten zabıt katibi de savcının dosyayı okumadığını bildiği için başkana önce bu davadan başlanmasını bile bile söylemişti. Bu zabıt katibi radikal eğilimli bir liberaldi. Breve'nin durumuna imreniyor, aynı zamanda nefret besliyordu. Çünkü bu savcı da Rus yönetiminde hizmet eden her Alman gibi tutucuydu, koyu bir ortodokstu hatta. Zabıt katibi, Skoptsiler'in davası ne olacak diye sordu. Bu Skoptsiler kendilerini isteyerek hadım eden bir mezhebe üyeydiler. Davranışları topluma karşı sayıldığı için haklarında sık sık davalar açılırdı. Dedim ya, tanık olmayınca bu işi üzerime alamam. Bunu mahkemede de böyle açıktan açığa söyleyeceğim zaten. İyi ama ne önemi var ki bunun? Başka türlü yapamam. Sonra savcı kolunu yine hızlı hızlı sallayarak odasına girdi. Tanıklardan biri eksik diye Skoptsiler'in davasına bakmak istemiyordu. Aslında bu tanıkların dinlenmesi o kadar gerekli ve yararlı değildi. Ama işin aslı şuydu. Dava kısmen aydınlarda oluşan bir jüri önünde görülürse aklanmayla sonuçlanmasından korkulabilirdi. Onun için savcı başkana da akıl danıştıktan sonra davanın taşra kentlerinden birinin ağır cezasına havalesi kararlaştırılmıştı. Burada yarı yarıya köylülerden oluşan jüriyle Skoptsileri mahkum etme olasılığı daha fazla olacaktı. Bir yandan koridorlar gittikçe kalabalıklaşmıştı. Hele hukuk mahkemesi salonunda büyük bir kalabalık vardı. Dava meraklısı gösterişli adamın demin jüri üyelerine sözünü ettiği dava burada görülmekteydi. Oturuma ara verildiği zaman salondan o yaşlı hanımın çıktığı görüldü. İşte dahi avukat bu kadıncağızı malından mülkünden etmiş, bunların hepsine hiç hakkı olmadığı halde kendi müvekkilinin konmasını sağlamıştı. Bunu yargıçlar da davacıyla avukatı da pek iyi biliyorlardı ama bu işte kullanılan hile-i şeriye öylesine ustalıklıydı ki yaşlı hanımın dava yitirmemesine olanak yok gibi görünüyordu. Bu işin kurbanı olan kadıncağız sırtına yabanlık giysiler, başına da koca koca çiçekli bir şapka giymişti. Salondan çıkınca koridorda durdu. Kısa, tombul kollarını kaldırıp avukatına boyuna, ''Peki ama şimdi ne olacak? Söyleyin bana işin iç yüzü neymiş?'' diye soruyordu. Avukat ise kadının şapkasındaki çiçeklere bakmaktaydı. Onu dinlemeksizin kafasının içinde bir şeyler kurmaktaydı. Biraz sonra da dahi avukat göründü. Kolları beyaz gömleğin içinde pırıl pırıldı. Mağrur bir edayla gülümsüyordu. Yaşlı hanımın tüm malını mülkünü gasp edip böylelikle kendi müvekkiline 100.000 ruble kazandırdığı için 10.000 ruble vekalet ücreti almıştı. Herkes ona bakıyordu. O da bunun farkındaydı ama haliyle tavrıyla bana karşı yaptığınız bütün bu saygı gösterileri gereksiz der gibiydi. Çabucak geçip gidiverdi. Sonunda yargıç Matvey Nikitiç de çıka geldi. Yanı sıra mübaşir yürüyordu. Bu mübaşir uzun boylu, zarif bir adamdı. Hep yan yan yürür gibi bir hali vardı. Alt dudağı da yana doğru sarkmıştı zaten. Aslında fena adam değildi. Hatta üniversiteye de gitmişti ama zaman zaman fazla içki içtiği için hiçbir yerde dikiş tutturamıyordu. Karısını öteden beri korumakta olan bir kontes 3 ay önce ona mübaşirliği bulmuştu. Adam da bugüne değin bu işte kalabilmişti. Hayatından pek memnundu. Gözlüğünü takıp jüri üyelerini şöyle bir süzerek, "Herkes geldi değil mi baylar?" diye sordu. Babacan tacir, "Öyle herhalde," dedi. "Bir yoklama yapalım bakalım." Cebinden bir kağıt çıkardı. Her ad geçtikçe bazen gözlüğün arkasından, bazen de altından bakıyordu. Danıştay üyesi İ.M. Nikiforov. Bütün adli işlere alışkın olan gösterişli zat yanıt verdi. "Buradayım." Emekli albay İ.S. Ivanov. Zayıf üniformalı bir adam yanıt verdi. "Mevcut." İkinci lonca tacirlerinden Piotr Baklaçov. Babacan tacir gülümseyerek yanıt verdi. "O da burada. Alesta bekliyor." Hasta temeni Prens Dimitri Nehludov. "Dimitri benim," diye yanıtını verdi. Mübaşir gözlüklerin üstünden özellikle sevimli, nazik bir tavırla bakarak onu böylece ötekilerden ayırt etmek istiyormuş gibi eğildi. Yüzbaşı İ. Danchenko, tacir G. E. Kuleçov ve bu böylece sürüp gitti. Jüri üyelerinden yalnız ikisi gelmemişti. Mübaşir nazik bir tavırla kapıyı göstererek, "Şimdi de baylar, mahkeme salonuna buyurun lütfen," dedi. O zaman herkes harekete geçti. Jüri üyeleri kapının önünde birbirlerine, "Buyurun, yo, önce siz buyurun," diyerek koridora çıktılar, oradan da mahkeme salonuna girdiler. Burası uzun, büyük bir salondu. Salonun bir ucunda bir kürsü vardı. Buraya 3 basamakla çıkılıyordu. Kürsünün ortasında kenarları daha koyu saçaklı, yeşil çuha örtülü bir masa durmaktaydı. Masanın arkasında oymalı meşe tahtasından yapılmış çok yüksek arkalıklı 3 koltuk görülüyordu. Duvarda yaldızlı bir çerçeve içinde de çarın çiğ renkler yapılmış bir portresi vardı. Askeri üniforma giymiş olan hükümdar bir bacağını öne atmış kılıcına dayanmış olduğu halde durmaktaydı. Sağ köşede ise başında dikenli tacıyla Hazreti İsa'nın bir resmi, önünde de bir masa vardı. Savcının kürsüsü de yan taraftaydı. Soldaki bir girintide zabıt katibinin kürsüye dönük olan masası görülüyordu. Dinleyicilerin bulundukları tarafa yakın yerde sanıkların oturacakları sıra bulunmaktaydı. İşlemeli meşe tahtasından bir parmaklıkla ayrılmış olan bu sıra şimdilik boştu. Kürsünün üstünde sağda jüri üyelerine ayrılan yüksek arkalıklı 2 sıra iskemle dizilmişti. Aşağıda avukatlar için masalar vardı. Bütün bunlar salonun ilk yarısında bulunuyordu. Salonun öteki yarısında da basamaklar halinde duvara dek yükselen sıralar görülmekteydi. İlk sıraya 4 kadın oturmuştu. Görünüşe bakılırsa bunlar işçi ya da hizmetçiydiler. Ayrıca 2 de erkek vardı. Bunlar da işçiydi. Salondaki dekorun heybeti karşısında adeta ezilmişler, utangaç bir edayla ve alçak sesle konuşuyorlardı. Jüri üyelerinin gelişlerinden az sonra mübaşir de gelip salonun ortasında durdu. Sonra oradakileri korkutmak istermiş gibi avaz avaz bağırarak, "Yargıçlar heyeti geliyor, ayağa kalkın," dedi. Herkes ayağa kalktı, yargıçlar içeri girdiler. En önde şişkin pazıları görkemli favorileriyle başkan ilerliyordu. Onun arkasından çatık yüzlü, altın gözlüklü yargıç ilerlemekteydi. Yüzü daha da çatılmıştı. Biraz önce kaynını görmüştü çünkü. O da yargıç stajyeriydi. "Kaynı eniştesine, ablama uğramıştım. Akşama yemek yok dedi bana," demiş. Sonra da gülerek eklemişti. "Lokantaya gideceğiz desenize." Yargıç asık suratını daha da asarak, "Bundan gülecek ne var ki?" diye yanıt vermişti. Üçüncü yargıç da oturumlara hep geç gelen şu ünlü Matyev Nikitiç'ti. Sakallı, iyi bakışlı bir adamdı. Midesinden rahatsızdı. O zaman hekimin verdiği öğüt üzerine yeni bir tedavi tarzına başlamıştı. Bugün de böyle çok geç kalışının nedeni işte buydu. Şimdi kürsüye çıkarken çok düşünceli görünüyordu. Çünkü kendi kendine sorular sormayı, bunları da en aklı hayale gelmez biçimlerde yanıt vermeyi huy edinmişti. Örneğin şimdi de böyle düşünüyordu. Salonun kapısıyla koltuğun arasındaki adım sayısı tam tamına 3'e bölünebilecek miktardaysa yeni tedavi yöntemiyle iyileşecekti. Eğer böyle değilse yeni tedavi yönteminin 5 para etmediği ortaya çıkmış olacaktı. Yargıç tam 26 adım atmıştı. Ufacık bir adım daha atıp 27.'yi doldurunca koltuğuna erişmiş oldu. Mahkeme başkanıyla üyeleri sırma işlemeli cübbeleriyle kürsüye ilerlerken çok heybetli bir halleri vardı. Kendileri de bunun farkındaydılar. Her üçü de bu kadar heybetli olmaktan adeta utanır bir halde gözlerini alçak gönüllükle yere dikip çabucak ilerleyerek yeşil çuha örtülü masanın önündeki oymalı koltuklarına oturdular. Bu masanın üstünde bir hokka, kalemler, beyaz kağıtlar, renk renk çeşitli uzunlukta yeni yontulmuş kurşun kalemler vardı. Yargıçların ardı sırada içeriye savcı girdi. Çantası bir kolunun altındaydı. Öbür kolunu sallamakta olduğu halde o da çabucak pencerenin yanındaki yerine gidip oturdu. Hemencecik de dosyalarını okuyup incelemeye başladı. İddianamesini hazırlamak için her dakikadan yararlanmak istiyordu. Dördüncü kezdir ki savcılık makamını işgal etmekteydi. Çok onurlu bir adamdı. Mesleğinde ilerlemeye iyice niyetli olduğu için savcı olarak hazır bulunduğu bütün davaların mahkumiyetle sonuçlanmasının çok gerekli olduğuna inanıyordu. Bu zehirlenme olayının iç yüzünü ana çizgileri bilmekteydi. İddianamenin planını da hazırlamıştı. Bununla birlikte daha birkaç nokta eksik kalmış olduğu için çabuk çabuk notlar almakla meşguldü. Kürsünün öbür başına oturmuş olan zabıt katibi ise dava için gerekli tüm kağıtları daha önceden hazırlamış olduğu için satışı yasak edilen bir gazetenin bir gün önce ele geçirip okuduğu sayısındaki bir yazıya yine göz atıyordu. Bu yazı konusunda sakallı yargıçla tartışmak niyetindeydi. O yargıç da kendisi gibi düşünüyordu çünkü. Onun için zabıt katibi yazının ana çizgilerini anımsamak üzere bunu bir kez daha gözden geçirmekle meşguldü. Başkan bir takım kağıtları okuduktan sonra mübaşirle zabıt katibine birkaç şey sordu. Onlar evet deyince sanıkların içeriye alınmasını buyruğunu verdi. Parmaklığın arkasındaki kapı hemen açıldı. Başlarında kasketleri, ellerinde yalın kılıçlarıyla iki jandarma içeri girdi. Bunların ardı sırada sanıklar geliyordu. Bunlar yüzü çilli bir erkekle iki de kadındı. Erkek çok uzun, çok geniş bir kaput giymişti. İri parmaklarını açmış, avuçlarını sımsıkı pantolonun dikişine yapıştırmıştı. Böylece kaputun çok uzun olan kollarının daha aşağı sarkmasına engel oluyordu. Yargıçlara da, dinleyicilere de bakmadı bile. Yalnız oturacağı sıraya dikkatle baktı. Sıranın çevresinden dolaştıktan sonra öbür iki sanığa da yer kalsın diye gidip ta ucuna oturdu. Sonra gözlerini başkana dikerek çene kemiklerinin kaslarını oynatmaya başladı. Onu gören bir şeyler fısıldıyor sanırdı. Erkeğin ardından içeri bir kadın girdi. Onun da sırtında bir kaput vardı. Başına bir örtü örtüp iki ucunu çenesinin altında düğümlemişti. Kirli beyaz yüzündeki kirpiksiz, kaşsız gözleri hemen hemen kırmızı gibiydi. Çok sakin görünüyordu. Yerine geçeceği sırada kaputun eteği sıraya takıldı. Eteğini hiç acele etmeksizin özene bezene kurtarıp yerine oturdu. Üçüncü sanık Maslova'ydı. Daha salona girer girmez tüm erkekler gözlerini ona diktiler, uzun uzun baktılar. Bunların hiçbiri bakışlarını onun ışıl ışıl siyah gözlü beyaz yüzünden, giysisinin içinde daha da belli olan memelerinden ayıramıyordu. Hatta önünden geçtiği jandarma bile genç kadının yerine oturuncaya dek gözlerini üzerinden ayırmadı. Ancak Maslova yerine oturduktan sonradır ki jandarma sanki kendini suçlu hissediyormuş gibi birden dönüp silkindi, gözlerini karşısındaki pencereye dikti. Başkan bütün sanıklar yerlerine otursunlar, Katyuşa Maslova da yerleşsin diye bekledi. Sonra zabıt katibine bir şeyler söyledi. Ondan sonrası her zamanki gibi olup bitti. Jüri üyelerinin yoklamaları yapıldı, gelmeyenler hakkında tartışmalar oldu. Bunlara para cezası kesildi. Gelmeyip mektupla özür dileyenler hakkında kararlar verildi. Bulunmayanların yerine de başkaları seçildi. Sonra bir vazonun içine önceden bükülmüş küçük küçük kağıtlar koyan başkan, cübbesinin sırmalı kollarını sıvayarak kıllı bileklerini ortaya çıkardı. Bir hokkabazınkini andıran davranışlarla kağıtları birer birer çekip açmaya, okumaya başladı. Bu işi bitirince kollarını yine indirdi, salondaki papazdan jüri üyelerine yemin ettirmesini istedi. Yemin bitince mahkeme başkanı jüri üyelerine kendi aralarında bir başkan seçmelerini söyledi. Üyeler ayağa kalktılar, itişe kakışa müzakere salonuna geçtiler. Orada da hemen hepsi tabakalarını çıkarıp sigara içmeye başladılar. Birisi gösterişli zatı başkan seçmeyi önerdi. Hepsi bunu hemen onayladı. Sonra sigaralarını söndürüp yine salona geçtiler. Jüri başkanlığına seçilen kişi kendinin seçildiğini bildirdi. Sonra da üyeler yüksek arkalıklı iskemlelerine oturdular. Her şey aksaksız, çabuk olarak resmi, heybetli bir biçimde olup bitiyordu. Bu düzenlilik, bu süreklilik, bu heybet orada bulunanların hepsinde neredeyse gözle görülür bir memnunluk uyandırmaktaydı. Böylelikle herkes ciddi, önemli bir toplum işi başardıkları kanısındaydı. Dmitri Nehrudov da bu duyguya katılıyordu. Jüri üyeleri oturunca mahkeme başkanı onlara yetkileri, ödevleri, sorumlulukları konusunda ufak bir söylev verdi. Konuşurken boyuna duruşunu değiştiriyordu. Bazen sağ, bazen sol eline dayanıyor, bazen koltuğun arkalığına ya da kıyılarına yaslanıyordu. Bir yandan da birkaç kağıdın bükülmüş köşelerini düzeltmekte, bir kağıt keseceğini incelemekte, bir kurşun kalemle oynamaktaydı. Yaptığı açıklamalardan anlaşıldığına göre jüri üyelerinin başkan aracılığıyla sanıklara soru sormaya, kurşun kalemle kağıt kullanmaya, suç kanıtlarını incelemeye hakları vardı. Ödevleri doğru karar vermekti. Sorumlulukları ise şuydu. Görüşmelerin gizliliğine saygı göstermedikleri veya üçüncü bir kişiyle temas ettikleri takdirde ceza göreceklerdi. Herkes bu sözleri saygı dolu bir havayla dinliyordu. Çevresine vodka kokuları saçmakta olan tacir ikide bir girerek hıçkıracak gibi oluyor, kendini zor tutuyor, başkasının her sözünü onaylarcasına habire başını sallıyordu. Başkan, söylevini bitirdikten sonra sanıklara döndü. Semyon Kartinkin, kalk bakalım, dedi. Semyon sinirli bir hareketle ayağa fırladı. Yanak kaslarının seyirişi daha da hızlandı. Adın ne? Sanık yanıtını hazırlamış olmalıydı. Sert bir sesle söyledi. Semyon Kartinkin. Nerelisin? Tulay'ın Krapivina ilçesinin Kupyanska bucağının Borki köyündenim. Kaç yaşındasın? 34. Doğum yılın 1800. Hangi dindensin? Bütün Rusların dininden. Ortodoks. Evli misin? Hayır. Ne iş yapardın? Marutanya Oteli'nde kat garsonluğu yapardık. Sabıkan var mı? Hiç yok. Çünkü biz eskiden hiç mahkeme işin düşmedi mi? Tanrı'ya şükür, hiç düşmedik. İkramnamenin örneğini verdiler mi sana? Verdiler. Peki, otur bakayım. Efremya Boşkova. Başkan böyle diyerek ikinci sanığa dönmüştü. Bir yandan Semyon hala ayakta duruyor, böylece başkanın Boşkova'yı görmesine engel oluyordu. Başkan, Kartinkin sen otur, dedi ama Semyon Kartinkin hiç oralı olmadı. Bunun üzerine mübaşir koştu. Başını yana eğip gözleri fal taşı gibi açarak acıklı bir tavırla otur otur diye fısıldadı. Semyon Kartinkin kalktığı gibi yine çabucak oturdu, kaputuna sarıldı. Çene kemiklerinin kasları yine eskisi gibi sessiz sessiz ileri geri gidip gelmeye başladı. Başkan yorgun bir tavırla içini çekerek ikinci sanığa sordu. Adın ne? Kadının yüzüne bakmıyor, önünde duran kağıtları okuyordu. Bütün bunlar öyle olağan şeylerdi ki duruşmanın çabuk ilerlemesini sağlamak için aynı zamanda iki işi birden yapsa da olurdu. Boşkova 43 yaşındaymış. Kolomnalıymış. O da Marutanya Oteli'nde hizmetçiymiş. Şimdiye dek hiç mahkemeye çağrılmamış. İthamnamenin örneğini almış. Yanıtlarını arsız, pervasız bir şekilde vermekteydi. Her yanıtın arkasından, ''Evet, ben Efremya Boşkova. İthamnamenin örneğini aldım. Bundan gurur duyuyorum. Kimsenin de bu yüzden alay etmesine izin veremem.'' diyecekmiş gibi bir hali vardı. Sorgusu bitince kendine otur demeden hemen yerine oturdu. Başkan çapkın bir adamdı. Üçüncü sanığa nazik bir tavırla seslenerek ''Adın ne?'' diye sordu. Katyuşa'nın yerinden kalkmadığını görerek de nazik, tatlı bir tavırla ''Ayağa kalk bakayım.'' dedi. Bunun üzerine Katyuşa çabuk bir davranışta yerinden kalktı. İyi niyet dolu bir ifadeyle dolgun, dik göğsünü ileri doğru uzattı ama yanıt vermedi. Siyah, güleç, hafif şehla gözleriyle başkana baktı. Başkan sorusunu yineledi. Adın ne senin? Bana Sevim derlerdi. Bu arada Dmitri Nehrudov gözlüğünü takmış, sanıkların her biri sorguya çekildikçe bunları süzmekteydi. Gözlerini üçüncü sanıktan ayıramıyor, kendi kendine olamaz, adı nasıl Sevim olabilir diyordu. Başkan sorguyu sürdürmek istedi. Fakat o sırada gözlüklü yargıç onun kulağına bir şeyler fısıldadı. Başkan durdu. Bir baş işaretiyle Evet, dedi. Sonra yine sana dönerek, adın nasıl Sevim olabilir, dedi. Dosyada başka bir ad yazılı. Bu sorusuna yanıt alamayınca sordu. Asıl adını soruyorum. Asık yüzlü yargıç da söze karışarak, yani küçük adın ne, dedi. Maslova yanıt verdi. Eskiden adım Ekaterina'ydı, Katyuşa derlerdi. Dmitri Nehludov boyuna kendi kendine, olamaz, diyordu ama işin iç yüzünü kuşku götürmez biçimde öğrenmişti artık. Bu kadın oydu. Hem evlatlık hem de teyzelerinin evini yönetimini üstüne almış olan kızdı bu. Dmitri eskiden onu sevmiş, gerçekten sevmişti hem. Delice bir tutkuya kapılarak bu kızı baştan çıkarmış, sonra terk etmişti. Bu anı çok acı olduğu için hiçbir zaman aklına getiremiyordu. Aynı zamanda bu anı kendini çok açık biçimde suçlamaktaydı. O ki namuslu olduğu için büyük gurur duyardı. Bu işte yalnız namussuz bir adam gibi davranmakta kalmamış, üstelik bu kadına karşı çok aşağılık biçimde davranmıştı. Evet, oydu bu. Şimdi o hiç kimseye benzemeyen esrarlı kişiliğini iyiden iyiye fark edebiliyordu. O kişilik ki bizi birbirimizden ayırt eder, her birimizi benzeri olmayan ayrı, tek, eşsiz bir hale sokar. Kadının çehresinin yadırganacak kadar beyaz, şiş olmasına karşın ruhunun o tatlı, o tümüyle kişisel ışıltısı bu yüzde açıkça okunmaktaydı. Bu ışıltı bu çehreyi adeta aydınlatıyor, dudaklarının üzerinde, hafif şehla gözlerinin içinde, o canlı güneş bakışlarında iyiden iyiye kendini belli ediyordu. Ayrıca özellikle onun bu hali yalnız yüzünde değil, bütün bedeninde okunmakta olan o iyi niyet havasıyla da kendini açığa vurmaktaydı. Başkan, hah, bunu baştan söyleyecektin, dedi. Babanın adı ne? Babamın kim olduğunu bilmiyorum. İyi ama vaftiz annen sana bir baba adı da takmıştır sanırım. Evet, Mihailovna adını vermişti. Nehludov güçlükle soluk almaktaydı. Kendi kendine, ne türlü bir suç işlemiş acaba, diye düşünüyordu. Başkan sorgusunu sürdürdü. Soyadın ne? Annemin soyadını vermişlerdi bana. Maslova. Ne iş yaparsın? Bir evde çalışıyordum. Gözlüklü yargıç sert bir tavırla sordu. Ne gibi bir ev? Katyuşa, siz de bilirsiniz bunun ne gibi bir ev olduğunu, dedi. Gülümsedi, sonra dinleyicilere doğru çabucak bir göz atarak yine başkanın yüzüne baktı. Yüzünün ifadesinde o kadar acayip bir şey, sözlerin anlatımında gülümseyişi, dinleyicilere doğru bakışı öylesine feci, öylesine acıklıydı ki başkan önüne baktı, salonda da o anda çıt çıkmadı. Çok geçmeden dinleyici sıralarından yükselen bir gülüş bu sessizliği bozuverdi. Sus diye söylenenler oldu. Başkan başını kaldırarak sorgusunu sürdürdü. Daha önce mahkemeye işin düştü mü? Sabıkan var mı? Katyuşa eşini çekerek alçak sesle, hayır, dedi. İthamnamenin örneğini verdiler mi sana? Verdiler. Otur bakayım. Katyuşa ağır bir tuvalet giyip de eteğini düzelten bir hanımefendi edasıyla hoş bir davranışla etekliğinin arkasını hafifçe kaldırarak yerine oturdu. Sonra beyaz ellerini sırtındaki kaputun kolları içine gömerek yine başkana baktı. Bunun arkasından tanıkların yoklaması yapıldı. Sonra hepsi dışarıya çıkarıldı. Bilirkişi sıfatıyla bir hekim seçilerek salona getirildi. Peşinden de zabıt katibi ithamnameyi okumaya başladı. Açık seçik, yüksek bir sesle çok çabuk okuyordu. L'lerle R'leri söyleyemediğinden ağzından çıkan sözler insanı uyuşturan sürekli bir vızıltıya dönüşmekteydi. Yargıçlar koltuklarının bir bu yanına, bir o yanına, kimi zaman da masanın üstüne ya da koltukların arkalığına yaslanıyorlar. Gözlerini bir açıp bir kapıyorlar, aralarında alçak sesle konuşuyorlardı. Bir jandarma kendine sinirli halinde musallat olan esnemeleri birkaç kez zorla tutabildi. Sanıkların oturdukları sırada Semyon Kartinkin çene kemiklerinden yine hiç durmadan ileri geri gidip geldiği görülüyordu. Boskova çok durgundu. Sıranın üstünde dimdik oturuyor, arada bir başörtüsünün altından başını kaşıyordu. Katyuşa ise kimi zaman kımıldamaksızın durarak okunanları dinliyor, gözlerini zabıt katibine dikiyordu. Kimi zaman da karşı çıkacakmış gibi irkiliyor, derin derin iç çekiyor, ellerini kımıldatıyor, çevresine bakıyor, sonra gözlerini yine zabıt katibine dikiyordu. İlk sıranın ikinci sandalyesinde oturmakta olan Dmitri gözlüklerini çıkarmıştı. Kadına bakmaya devam ediyordu. Şu anda benliğinde acılı, belirsiz bir şeyler olup bitmekteydi. İthamname şöyle demekteydi. Aslen kurganlı olup kente konuk olarak bulunan ikinci lonca tacirlerinden Feraponte Emilianovic Smelkov, inmiş bulunduğu Marutanya otelinde 17 Ocak 1888 tarihinde birdenbire ölmüştür. Adalet doktoru ölüme fazla içki sonucunda vukua gelen bir kalp sektesinin neden olduğunu bildirdiğinden Smelkov'un cesedi gömülmüştür. Ancak Smelkov'un arkadaşı ve hemşerisi olan tacir Timoçin birkaç gün sonra Petersburg'dan gelerek Smelkov'un öldüğünü, ölümün ne gibi koşullar altında vuku bulduğunu öğrenince durumun kuşkulu olduğunu söylemiş, parasına tamamen zehirlenerek öldürülebileceği olasılığını ileri sürmüştür. Timoçin'in söz konusu kuşkuları üzerinde soruşturma derinleştirilerek şu sonuçlara varılmıştır. 1. Ölümünden az önce Smelkov bankadan 3.800 ruble çekmiş bulunmaktaydı. Öldükten sonra eşyası bir bir sayılmış, bunlar arasında nakit olarak 312 ruble 16 kapik bulunmuştur. 2. Smelkov'un ölümünden önceki günle geceyi bir genel evde, daha sonra da Marutanya Oteli'nde Selim, namı diğer Ekaterina Maslova adlı genel kadınla birlikte geçirdiği anlaşılmıştır. Bu kadın bir ara Smelkov'un isteği üzerine ve tacir hazır bulunmadığı halde gelerek onun bavulundan para almıştır. Bavul Smelkov'un verdiği anahtarla ve Marutanya Oteli'nde çalışmakta olan Evfemya Baçkova ile Semyon Kartinkin'in de hazır bulundukları halde açılmıştır. Adı geçen kişiler verdikleri ifadede bavulda 100'er rublelik banknotlar gördükleri belirtmişlerdir. 3. Sonradan Smelkov'la birlikte genel evden Mauritania Oteli'ne gelmiş olan Sevim adlı genel kadın, kat garsonu Kartinkin'in teşvikiyle Smelkov'a bir kadeh konyak vermiş, daha önce bu kadehe kendine Kartinkin tarafından verilen beyaz bir toz koymuştur. 4. Ertesi sabah Sevim, namı diğer Ekaterina Maslova adlı genel kadın tanık sıfatıyla ifade veren kendi patronuna Smelkov'a ait pırlanta bir yüzük satmış, yüzüğü nereden elde ettiği soruldukta Smelkov'un bunu kendisine armağan ettiğini ileri sürmüştür. 5. Mauritania Oteli'nde oda hizmetçiliği yapmakta olan Evfemya Boskova'nın da Smelkov'un ölümünün ertesi günü Ticaret Bankası'ndaki hesabına 1800 ruble yatırdığı anlaşılmıştır. Cesedin muayenesi, otopsi ve yapılan kimyevi tahliller müteveffanın zehirlenme sonucu öldüğü kuşku götürmez biçimde ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Sanık olarak sorguya çekilen Maslova, Boskova ve Kartinkin suçu kabul etmemişlerdir. Maslova verdiği ifadede çalışmakta olduğu genel evden Marutanya Oteli'ne Smelkov'un isteği üzerine para almak üzere geldiğini, tacir tarafından kendisine verilen anahtarla bavulu açtığını, onun isteğine uygun olarak 40 ruble aldığını, daha fazla para almadığını, nitekim bavulu Boskova ile Kartinkin'in yanında açıp parayı onların önünde aldığına göre kendilerinin de bu yapılanlara tanık olduklarını söylemiştir. Sanık Maslova ikinci kez Smelkov'la birlikte Mauritania Oteli'ne geldiği zaman Kartinkin'in teşvikiyle Smelkov'a bir toz içirdiğini, fakat toz uyku ilacı sanarak ve sırf tacirin kendisini rahat bırakmasını sağlamak için verdiğini söylemiştir. Yüzük hakkında sual soruldukta Smelkov'un daha önce kendisini dövdüğünü, bunun üzerine gitmek istediğini, fakat Smelkov'un kendisini alıkoymak için bu yüzüğü verdiğini bildirmiştir. Evfemya Boçkova ise ifadesinde paradan haberi olmadığını, hatta tacirin odasına hiç girmediğini beyanla oraya yalnız Sevim'in girip istediği gibi davrandığını, şayet ortada çalınmış bir şey varsa bunun ancak Sevim tarafından anahtarla geldiği zaman çalınmış olabileceğini söylemiştir. İthamnamenin burasında Katyuş'a irkildi. Ağzı bir karış açık Boçkova'ya baktı. Bir yandan zabıt katibi ithamnameyi sürdürüyordu. Boşkova'ya bankaya yatırdığı 1800 rublenin makbuzu gösterildikte ve bu parayı nereden ele geçirdiği soruldukta bunu Semyon'la birlikte 12 yıllık bir çalışmadan sonra kazandığını, yakında da Semyon'la evlenmek üzere olduğunu ifade etmiştir. Semyon Kartinki ise ifadesinde parayı Boşkova'yla birlikte ve genel evden anahtarı getiren Maslova'nın teşvikiyle çaldığını, sonra da parayı aralarında paylaştıklarını söylemiştir. Sanık Maslova'ya toz halinde bir uyku ilacı verdiğini de kabul ve ikrar etmiştir. Maslova bu sözleri işitince yine irkildi. Hatta yerinden sıçradı, kıpkırmızı oldu. Bir şeyler söylemek istedi, mübaşir konuşmasına engel oldu. Zabit katibi ekledi. Kartink'in ikinci kez sorguya çekildiğinde hırsızlığa katılmadığını ve Maslova'ya beyaz bir toz vermediğini söyleyerek bütün suçu onun üzerine atmıştır. Boşkova'nın bankaya yatırdığı paranın niteliği kendisinden soruldukta, o da Boşkova gibi bu parayı 18 yıl boyunca ve birlikte otel müşterilerinin verdikleri bahşişlerle kazandıklarını ifade etmiştir. İthamnamede bundan sonra sanıkların yüzleştirilmeleri, tanıkların ifadeleri, bilirkişilerin düşünceleri yer almaktaydı. İthamname şöyle sona eriyordu. Yukarıda arz ve izah edilmiş olan olaylardan da anlaşılacağı üzere, Borki bucağından 33 yaşındaki Semyon Pyotrov Kartinkin ile 43 yaşındaki Efremya Ivanova Boşkova ve 27 yaşındaki Ekaterina Mihailovna Maslova'nın 17 Ocak 1888 günü önce aralarında uyuşmak suretiyle Tacir Smelkov'a ait 2500 ruble ile bir adet yüzüğü çaldıkları ve öldürmek amacıyla kendisine zehirli bir toz içirdikleri ve bu zehirli maddenin de Tacir'in ölümüne neden olduğu. Sanıkların bu hareketlerinin ceza kanunun 1453. maddesinin 4. ve 5. fıkralarına uymakta olduğu anlaşılmış bulunduğundan, ceza muhakemeleri usulü yasasının 201. maddesi gereğince Semyon Kartinkin, Efremya Boşkova ve Ekaterina Maslova'nın yerel ağır ceza mahkemesinde jüri heyeti huzuruyla yargılanmalarını talep ederim. Bu uzun belge işte bu sözlerle sona ermekteydi. Zabıt katibi kağıtları düzeltip sıraladıktan sonra yerine oturdu, iki eliyle saçlarını düzeltti. Hazır bulunanların hepsi de artık duruşmanın başlamış olduğunu, gerçeğin ortaya çıkacağını, adaletin yerini bulacağını düşünerek rahat bir soluk aldılar. Yalnız Dmitri Nehludov böyle bir his duymuyordu. 10 yıl önce saf ve güzel bir kız olarak tanıdığı Maslova'nın neler yapmış olduğunu derin bir dehşetle düşünmekteydi. İthamnamenin okunması bitince başkan öteki yargıçlara da danıştıktan sonra Kartinkin'e döndü. Şimdi işin aslını hem de en ince ayrıntılarına dek öğreneceğiz demek ister gibiydi. Yana eğilerek Semyon Kartinkin diye söze başladı. Kartinkin ayağa kalktı. Elleri yine pantolonun dikişindeydi. Öne doğru eğilmişti. Çene kemikleri yine sessiz sessiz bir ileri bir geri gidip geliyordu. Başkan ekledi. Kartinkin, 17 Ocak 1988 günü Efremya Boşkova ve Ekaterina Maslova ile birlikte Tacir Smelkov'un bavulundan para çalmışsın. Sonra arsenik getirip Ekaterina Maslova'ya bunu içkiye karıştırarak Tacir Smelkov'a içirmesini söylemişsin. Smelkov da bu yüzden ölmüş. Başkan bu kez sağ yanına yaslanarak sordu. Suçlu olduğunu kabul ediyor musun? Olanaksız bu sayın başkan. Çünkü her şeyden önce bizim görevimiz müşterilere hizmet. Bunları sonra anlatırsın. Suçlu olduğunu kabul ediyor musun? Onu söyle. Hayır, kesinlikle kabul etmiyorum. Yalnız demek istiyorum ki... Başkan sakin fakat kesin bir sesle yineledi. Sonra anlatırsın bunları dedim ya. Suçlu olduğunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Sen onu söyle. Kabul edemem çünkü... O zaman mübaşir hemen seyirtti. Acıklı bir tavırla yine bir şeyler söyleyerek Kartinkin susturdu. Başkan sorunun anlaşılmış olduğunu gösteren bir tavırla elinde bir kağıt tuttuğu halde dirseğine yer değiştirdi. Sonra da Efremya Boşkova'ya döndü. Efremya Boşkova, 17 Ocak 1888 günü Semyon Kartinkin ve Ekaterina Maslova ile işbirliği yaparak Marutanya Oteli'nde Smelkov adlı tacirin bavulundan para ve bir yüzük çalıp parayı aranızda paylaştıktan sonra suçunuzu gizlemek için Smelkov'a zehir içirerek ölümüne neden olmakla suçlandırılıyorsun. Suçlu olduğunu kabul ediyor musun? Sanık kesin ve pervasız bir tavırla. Ben hiçbir suç işlemiş değilim. Dedi. Hatta odaya da girmiş değilim. Odaya bu sürtük girmiş olduğuna göre suçu da o işlemiş olacak. Başkan sakin ve kesin sesiyle. Bunu sonra anlatırsın dedi. Suçlu olduğunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Onu söyle. Parayı alan ben değilim. Zehri ben içirmiş değilim. Odaya girmiş bile değilim. Girmiş olsaydım bu kareye kapı dışarı ederdim. Suçlu olduğunu kabul etmiyorsun demek ha? Asla kabul etmiyorum. Pekala. Başkan sonra da Katyuşa'ya dönerek Ekaterina Maslova dedi. Bavulun anahtarıyla genel evden Moritanya Oteli'nin bir odasına gelerek Tacir Smelkov'un bavulundan para ve bir yüzük çalmakla suçlanıyorsun. Başkan iyi ezberlediği bir dersi yeniler gibi konuşuyor, bir yandan da başını solunda oturan yargıca doğru eğiyordu. Bu yargıç, başkana suç kanıtları listesinde yazılı olduğu halde şimdi ortada bulunmayan ufak bir şişeden söz etmekteydi. Başkan ekledi. Bavuldan parayla bir yüzük çalmışsın, parayı aranızda paylaştıktan sonra sen Taciz Simerkov'la birlikte yine Moritanya Oteli'ne gelmişsin. Ona zehirli bir içki içirmişsin. Bu yüzden de tacir ölmüş. Suçlu olduğunu kabul ediyor musun? Katyuşa hemen atılarak yanıt verdi. Benim hiçbir suçum yok. Önce de söylemiştim, şimdi de bir kez daha söylüyorum. Bavuldan hiçbir şey, ama hiçbir şey almış değilim. Yüzüğe gelince bunu o kendisi bana verdi. 2500 rublenin çalınmasında suçlu olduğunu kabul etmiyor musun? 40 rubleden başka para almadım ben. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.